Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimizin konusu soru sorma özgürlüğü. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok sayıda soru sorulmuştur. Hatta Duha suresinde 10. ayetinde Allah-u Teala diyor ki وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Sana soru soranla sorana karşı ilgisiz davranma. فَلَا تَنْهَرْ. Bu فَلَا تَنْهَرْ kelimesi bizde şey yapılır, biraz anlamı farklılaştırılır. İşte soru soranı azarlama diye galiba, değil mi? Öyle bir şey var.
Soru soran da demiyorlar, dilenci böyle isteyen kişi.
Dilenci. Sakın isteyeni azarlama. Mesela şeyde anneye babaya karşı da ve la tenherhuma, onu da azarlama denir. Anne bakın, şimdi bizde gerçekten inşallah bu derste de göreceksiniz. Hakikaten ben bu ayetlere bu anlamları verirken hangi Arapçayı esas almışlar her defasında hayret ediyorum. Mesela şimdi Türkçemizde bir nehir vardır, değil mi? Nehir. Nehir kelimesi Arapçadan geçmedir bize. Nehir içindeki suya denmez Arapçada nehir. Onun yatağına denir ama yataktan dolayı akan suya da mecaz olarak nehir denir. Nehrin iki yakası bitişik olsa oradan su akabilir mi? İki yakası birbirinden ayrı. İşte bu şey aradaki açıklığa şey yapılır. Nehir denir. Yani şimdi nehrin bir yakası burada, bir yakası burada, oradan su akıyor. O zaman velâ tenharhuma nedir? Yani annem orada duruyor ya da baban orada duruyor ama sen de onlar araya bir mesafe koymuşsun. Ne demek olur? Onlara ilgisiz davranma olur, değil mi? Yani böyle bazen bakarsınız ki sizden bir şey istiyor, adam duymaz. Duymazlıktan gelir. Ya da ziyareti keser, telefonlaşmaz, ne bileyim bir takım şeyler. İlgisiz davranmadır. فَلَا تَنْهَرْهُمَا o. Onlara karşı ilgisiz davranma. Şey de öyle, وَاَمَّا السَّائِلْ soru soran da olur, bir şey isteyen de olur. İkisi de olabilir. Bir şey isteyene karşı ilgisiz davranma. Adam bir şey soruyorsa ona ilgi göster. Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı olduğu için aynı zamanda sözlük olarak da kullanılabilecek bir yapısı vardır. Yeter ki Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği kurallara uyalım. Hani Allah-u Teala bir yerde bir özet olarak söyler. Mesela dileyene karşı ilgisiz davranma, bir başka yerde de onun örneğini verir. Mesela Abese suresinde bu var. Abese ve tevelle en ca'ehul a'ma. O amuna geldi diye yüzünü döktü, sırtını döndü. Şimdi mesela burada Harun Hoca var. Harun Hoca bana baktığı zaman böyle az bir şehremi bir rahatsızlık, hoşnutsuzluk yapsam, böyle sırtımı dönsem buna ne dersiniz? İlgi göstermemek dersiniz, değil mi? İşte azarlama diye tercüme ettikleri şey bu. Diyor ki orada Abese suresinde Abese ve tevelle, yani yanına gel diye böyle bir rahatsızlık hissediyor. Böyle şimdi burada birisiyle konuşuyor ya Resulallah. En ca'ehul ama. Hem de ama geldi diye. Adam göremiyor ki. Hani Harun Hoca görüyor, o göremiyor. Şimdi diyor ki Allahü Teala ve ma yudrike leallehu yezzekke. Sen ne biliyorsun? O belki kendini geliştirecekti. Yani bir şey de evgezzekkaru ya da senden bir bilgi edinecekti. Tabi bu kelimelerin şeye bakarsanız hepsinin anlamı bozulmuştur maalesef. Evgezzekkaru ya da bir bilgi edinecekti. Fetenfe'ahu zikra. Bu bilgi ona fayda verecekti. Şimdi o zaman Resulullah'tan bir şey istemek için gelene karşı o gösterdiği ilgisizlik ne hangi yasa ortaya getiriyor? Ve mesaile felaten her. Resulullah'a bir şey sormaya gelmiş adam. Sana soru sormaya gelenlere karşı ilgisiz davranma. O zaman soru sorma işi İslam'da en önemli konulardan mıymış? Çünkü bununla ilgili Allahü Teala yani kısa bir surede açık bir emir ortaya koyuyor. Şimdi bakın, şimdi okuyacağım ayeti dikkatle takip edersiniz zaten. Maide suresinin 101. ayeti. Allahü Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu, müminler, la teselu an eşyae." Bazı şeyleri sormayın. Eşya şey kelimesinin çoğuludur. Şey Arapçada her varlık için kullanılır. Allahü Teala için de kullanılır. Leyse kemitlihi şeyun. Allah'ın benzeri bir şey yoktur. Varlık demek ya. Dolayısıyla var olan her şey eyleme de denir, insanın yani zihninizde olanı da denir. Aklıma bir şey gelmiyor dersiniz. Bu doğrudur yani Arap dili açısından da. La teselu an eşya. Bazı şeyleri sormayın. İn tubde lekum tesu'ukum. Onlar ortaya çıkarılırsa sizi sıkıntıya sokar. Ve in tes'elu anha hine yunezzelul Kur'an tubde lekum. Kur'an indirildiği sırada eğer bu tür şeyleri sorarsanız karşınıza çıkarılır bunlar. Size gösterilir. Afallahu anha. Allah bu tür şeyleri sizin için terk etmiştir. Size vermemiştir bu tür şeyleri. Vallahu gafurun halim. Allahü Teala çokça bağışlayan ve çok halim, yumuşak davranandır. Kad se'eleha kavmun. Bu tür şeyleri bir topluluk istedi. Min kablikum, sizden önce bir topluluk istedi. Bak, Kur'an indiği sürece istemeyin. Kur'an indiği sürece kim olur onların arasında? Resulullah olur değil mi? Kur'an inişi bittiği zaman Resulullah da vefat etti. İndiği sürece istemeyin diyor. Kimden istenir bu? Gelir Resulullah'a söylenir. Peki, sizden önce bir kavim istedi. Onlar kimden istemiş olurlar? Kendi nebilerinden değil mi? Ondan sonra bak atladım herhalde. Kassalha kavmu min kablikum thumma asbahu biha. Sonra o istedikleri şey sebebiyle kafirin kafirler oldular. İstedikleri şey onları kafir yaptı. Şimdi bakın bunun mealinden ben size okuyayım. Diyor ki ey iman edenler, Diyanet'in mealinden okuyorum. Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Açıklandığı zaman beni üzecek şeyleri nasıl bilebilirim? Şimdi bak devam edelim. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamıştır. Afallahu anha, Allah onları bağışlamıştır diye anlam veriliyor. Bağışlamak için ne gerekir? Bir suç işlenecek. Demek ki sordunuz da bağışlamış. Halbuki sormayın diyor. Sizden öncekiler sordu, şöyle oldu diyor. Bak çelişkiyi görüyor musunuz? Ayete verilen mealde. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu. Şimdi açıklamayı okuyalım. Bazı kimseler Hazreti Peygamber'e hac her yıl mı farz yoksa ömürde bir defa mı diye sormuşlar. Bunu sormayacaksın. Niye? Efendim ben her yıl farzdır dese her yıl farz olurmuş, kimse gidemezmiş. Resulullah hayattayken oraya gidenler zaten orayı dolduruyor. Bütün Müslümanlar oraya nasıl gider her gün? Zaten velillahi alennâsi haccül beyt, insanlar üzerinde o beyti hac etmek var. Hac etmek Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Hac ettin bitti. Yani orada hacı yaptın, görevini yerine getirdin. Bunu kimse sormaz ama öyle söylüyorlar. Ondan sonra Resulullah için sanki sorulmuş da benim babam kimdir? Ya o şey mi? Kahin mi? Ya kahinler de bilmezler, en azından atar. Yani böyle bir şey yazılır mı buraya? Babam cennette mi yoksa cehennemde mi? Ya cennet cehennem, ahirette olacak. Şu anda kimsenin cennette cehennemde olma durumu yok ki. Bak sorular bile acayip. Efendim bunun üzerine ayet inmiş. Kişinin üzerine lazım olmayan, nezaket kaidelerine uymayan cevap verirse soru sahibinin üzülmesine yol açan sorulardan kaçınılması tavsiye edilmiştir. Şimdi siz biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet ne yapardı? Diğer taraf ayet tarafından açıklanırdı. Burada açıklamayı kim yapmış? Yani işte rivayetler şunlar bunlar. Halbuki Allah-u Teala açıklama yetkisini Resulullah'a da vermemiştir. Ne diyor Allah-u Teala? Hud suresinde estağfirullah. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Tümme fussilet, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milledun hakimin habir. Hakim habir tarafından, yani Allah tarafından. Niye böyle? Ella te'abudu illallah. Allah'tan başkasına kul olmayasınız. Başkası açıklarsa kendini Allah'ın yerine koymuş olur. Şimdi bunlar kendilerini Allah yerine koymuş olmuyorlar mı? Ama böyle bir metot İslam aleminde hiç bilinmez. Büyük bir ihtimalle Emevi ve Abbasi döneminde unutturulmuş. Aksi takdirde ne mezhep oluşturabilirsiniz, ne değişik görüşleri millete, ne de bu ayetlerin anlamını bozabilirsiniz. Şimdi buradan biz ne yapacağız? Bakacağız. Allah-u Teala bak burada diyor ki ya eyyühellezîne âmenû, şimdi ya eyyühellezîne âmenû lâ teselû an eşyâ'e in tübde lekum tesûkum. Bazı şeyleri sormayın. Size açıklanırsa sizi üzer. Sizi sıkıntıya sokar. Ve in tes'elu anha hine yunezzelul Kur'anu tübde lekum. Kur'an indirildiği sırada onu sorarsanız size açıklanır. Afallahu anha. Şimdi afa kelimesinin anlamı, evet affetti manası kullanılır ama kelimenin sözlükte kök anlamı bir şeyi terk etmektir. Yapmamaktır. Yani Allah-u Teala sizin için bunu yapmadı. Allah'ın yapmadığı şeyi siz istemeyin. Tamam mı? Peki ve in teselu an hayne yunezzelul Kur'an tubdelekum. Kur'an inerken bunu isterseniz bak indirilir demiyor. Sizin için gösterilir diyor. Gösterilen şey nedir? Bir şey gösterdiği zaman gösterilen inen ayetleri Resulullah gösteriyor muydu millete? Tebliğ ediyordu. Gösterilen nedir? Bu ne? Ben şimdi bunu gösteriyorum değil mi? Konuştuğum şeyleri gösteriyor diyebilir misiniz? Bunu gösteriyorum. Peki bir Allah'ın bir Resulünün göstereceği şey ne olur? He? Mucize olur, başka bir şey olur mu? Bak gösterilir size. Afa kelimesinin kök anlamı da terk etmek. Allah bunu terk etti sizin için. Yapmadı. Yani size mucize göstermedi. Yani size mucize vermedi. İsterseniz Kur'an indirilirken verilir. Şimdi bakın, şeye baktığımız zaman, mesela bu sure en son inen surelerdendir. Maide suresi. Mekke'de inen İsra suresinde Allah-u Teala ne diyor? Bakın. Ve mâ mena'ana 59. ayet. En nursile bil ayat. Size ayetler göndermemizi, yani mucizeler göndermemizi yasaklayan illa en kezzebe bihel evvelun, öncekilerin onlar karşısında yalan söylemeleridir. Mucizeler karşısında yalan söyleyenler ne oluyor? Kafir oluyor, değil mi? Ve ateyna Semud'en nakate. Mesela sizden önceki bir kavim istedi dedi. O kavim, bak Semud, o dişi deveyi istedi. Bizden önceki kavimin adı neymiş? Semud'muş. Semud istemiş. O dişi deveyi istedi. Mubsiraten, gerçeği gösterecek şekilde. Salih Aleyhisselam'ın elçiliğinin belgesi olarak. Fezalemu biha, o konuda yanlış yaptılar o isteyenler. Zulüm yanlış yapmak demektir. Arapçada vad'u şey fi gayri mevdi'i. Türkçede zulüm başka, Arapçadaki başkadır. Onu zulüm diye tercüme ederseniz Türkler hiçbir şey anlamaz. Yanlış yapmaktır. Ve ma nursilu bil ayati illa tahvife. Biz ayetleri sadece korkutmak için göndeririz. Bakın, irsal kelimesi ayet kelimesi geçti. Şimdi bazıları diyor ki mucize yoktur. Peki mucize yoksa o zaman bu ayete nasıl mana vereceğiz? Sana ayet göndermemizi engelleyen, o zaman ne dersiniz? Kur'an'ı indirmemizi engelleyen dersiniz. Başka anlamı olur mu? O zaman bu Kur'an-ı Kerim inmedi mi Resulullah? Bu ayet, bu Kur'an'da ne arıyor böyle bir şey? İnmemiş bir kitapta böyle bir şey olur mu? O zaman bak, indirilen ayet var, gönderilen ayet var. İndirilen ayet okumak için, anlatmak için. Gönderilen ayet nedir? Göstermek içindir. Onun için hep mucize gösterme denir, değil mi? Ondan dolayı burada Allah-u Teala in tubde lekum kelimesini kullan. Size gösterildiği zaman tesu'ukum, sizi sıkıntıya sokacak diyor. Şimdi bakın şeyler, yani Kur'an-ı Kerim'de, ha bu ayeti bitireyim de ondan sonra şey yapalım. İn tubde lekum tesu'ukum diyor. Sana göndermemiz engelledi ama senden önce bir topluluk istemişti. Bak burada söylüyor. قَدْ سَعَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden önce bir topluluk bunu istedi. Topluluk dendiği zaman o zaman o bir nebinin kavmi olması gerekiyor, değil mi? Bir kavim. Şimdi bakın o nebi kimmiş? Bu Salih Aleyhisselam şimdi kavmi, bu baştan okursam çok uzun şey yapacak, konuda çok anlatılacak şeyler var. Onun için bu şeyden yarıdan okuyorum Salih Aleyhisselam'la ilgili. Şuara suresinin 153. ayetinden itibaren okuyorum. Kavmi diyorlar ki sen diyorlar büyülenmişsin Salih Aleyhisselam'a. Ma ente illa beşerun misluna, sen de tıpkı bizim gibi bir insansın diyorlar. Ondan sonra fe'ti bi ayetin in kunte minas sadikin. Eğer Allah'ın Resulü olduğu konusunda, Allah'ın Nebisi olduğu konusunda haklıysan bize bir ayet getir. Ayet getir demek Kur'an-ı Kerim gibi ayet getir manasına mı olur? Bir mucize getir olur, değil mi? Fe'ti bi ayetin diyor. Bir ayet getir. Peki bunu kim istemiş? Salih Aleyhisselam'ın kavmi istemiş. Peki ondan sonra geldikten sonra ne olmuş bunlar? Gale hadihi naqatun leha shirbun ve lekum shirbu yevmin ma'lum. İşte bu bir dişi deve. Devenin neresi mucize olacak? Her taraf deve dolu. Ama mesela bize hep şöyle söyler. Kayadan bir deve çıkardı. Kur'an-ı Kerim'de bu yok. Kayadan deve çıkarması meselesi yok. Kur'an'da olan ne? Leha şirbun. şehrin suyunu bir gün o deve içecek. Bütün şehrin suyunu bir deve nasıl içer? Bu tam bir mucize işte. Değil mi? Bir gün o deve içecek. Ve lekum şirbu yevmin malum. Belli bir günün belli bir günde su size akacak. Yani bir gün siz alacaksınız ey şehir halkı, bir gün bu deve. Aa, öyle bir deve ki bütün şehrin suyunu içiyor. Yani böyle bir deve olur mu yeryüzünde? İşte bu bir mucize oluyor. Ve gözleriyle görüyorlar. Şehrin suyunu içiyor. Ondan sonra diyor ki وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Sakın ha o deveye kötü davranmayın. Büyük bir azap sizi yakalar. Ne yapmışlar? فَاَقَرُوهَا O deveyi kesmişler. فَاَصْبَحُ نَادِمِينَ Ve kestiklerine de pişman olmuşlar. Niye? Çünkü arkasından azap gelmiş. Yoksa inançla ilgisi yok. Niye kestik? Üzülmüşler yani kestiklerine. فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابِ Azap yakaladı onları. Azap. اِنَّ فِي ذَٰلْكَ الْاَيَةِ İşte bunda bir ibret vardır. مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Ve مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Onların çoğusu mümin değildi. İnanmadı. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Senin Rabbin elbette aziz ve rahimdir. Şimdi bakın bir Salih aleyhisselam geliyor. Nebi olduğunu söylüyor. Diyorlar ki hadi getir. Mucizeyi getiriyor. Mucize olduğunda kimsenin şüphesi yok. Mesela Musa aleyhisselam da mucizelerle gelmiştir. Firavun kesin olarak Musa aleyhisselamın doğru olduğunu anlamıştı ama hesabına gelmediği için inanmamıştı. Bunlar da aynı şekilde. İşte bakın Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselam mucizeleri vardır ama kavmi istememiştir. O mucizelerle gelmiştir. Musa aleyhisselam mucizesi vardır ama kavmi istememiştir. O gelmiştir. Kavminin mucize talep ettiği tek kişi Salih aleyhisselam. Şimdi o tek kişiyi Allah Müslümanlara yani Muhammed aleyhisselama mucize vermediğini belirttiği ayette söylüyor mu? Bakın Kur'an nasıl açıklıyor. Şu söylediklerimi şu kitapların hiçbirinde bulamazsınız. Mümkün değil. Ama Allah'ın kitabında bulursunuz. Bu Allah'ın kitabının olmazsa olmaz metodudur. İşte burada bak ve ma mena'ana en nursile bil ayat. Size efendim size mucizeler göndermemizi engelleyen sadece şu oldu diyor. Ya şimdi bizim gelenekte Allah'ı bir şey engeller mi? Böyle ayet mi olur? Değil mi? Gelenekteki anlayış bu değil mi? E bu Allah'ın sözü kardeşim. Allah'ı Allah'ın dediği gibi şey yapacaksınız. Niye her şeyi ezelden kararlaştırmış? Yani nereden çıkardınız? Tabii kader inancını ortaya koyacaklar ki suçu Allah'a mal etsinler. Kendi beceriksizliklerini Allah'a fatura etsinler. Ondan sonra öncekiler yalanladı da onun için yalanlamak işte yalanladılar mı şey Salih Aleyhisselam'ı? Ve kafir oldular mı? Peki bak burada ne diyor? Maide suresinde ne diyor? Diyor ki eyyühellezine amenü la teselu an eşya. Bir kısım şeyleri sormayın, istemeyin. İn tübde lekum tesukum. Size gösterilirse, inerse değil, gösterilirse, gösterilen deve gösterildi mi Salih Aleyhisselam kavmine? Karşısında gözüküyor, gözüktü mü? Bitti. Ondan sonra tesukum sizi sıkıntıya sokar. Niye sokuyor? Onu da söylüyor kendisi, kendisini. İşte Allahü Teala söylüyor onu. وَاِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ تُبْدَ لَكُمْ Kur'an indirilirken bunu isteseniz gösterilir size, gelir. Salih Aleyhisselam'ın kavminin istediği gibi. Gelir. اَفَاللّٰهُ عَنْهَا Allah affetmiştir diye anlam verilmez burada. Çünkü az önce de söyledim. مَقَيْسُ الْلُغَى Arzu edenler orada görebilirler. Af kelimesinin asıl kök anlamı terk etmektir. Az önce nehir kelimesi yani azarlama diye verdikleri anlamda olduğu gibi. Afallahu anha, Allah bu o şeyleri sizin için terk etti. Bak bizi engelledi dediği zaman terk ettiğiyle bağdaşan aynı kelime değil mi? Bağdaşmıyorum manaları. Yani bizi mucize göndermekten engelleyen şu oldu. Ben göndermedim demiş olur değil mi? Mucize göndermeyi terk ettim. Tamam. Allah o şeyleri terk etti. Peki vallahu gafurur rahim, gafurun halim. Allah hataları çok örter ve çok halimdir. Yani yumuşak davranır. Kad sâleha kavmun. Bir topluluk onu istedi. Hangi topluluk istedi? O salih topluluğu. Allah bak iki ayrı yerde söyledi. Hatta başka yerlerde de var. Efendim sümme asbahu biha kafirin. O mucize sebebiyle kafir oldular. Çünkü kestiler. Azaba uğratıldılar. Ama Müslümanlar, onlar mucize istediler. Şimdi bazıları şunu söylüyor. Allah burada bu ayeti söylüyor. Mucize verdiği topluluklar, mesela Resulullah'tan mucize istenmişti. Yine şeyde var. Aynı surede var. Şeyde işte İsra suresinde var. İstiyor Mekkeliler. İstiyor ama Allah o mucizeyi vermiyor. Bakın şurada mesela diyorlar ki hemen bir sayfayı çevirdiğiniz zaman İsra suresinde orada mı yok şey mi? İki sayfaymış. 90. ayetten itibaren. Bunları doğru tercüme etmişlerdir. Öyle düşünüyorum. Onun için şu mealden okuyayım. Zamandan kar etmek için. Çünkü burada hem Harun Hoca'nın hem de Vedat'ın söyleyeceği çok önemli şeyler var. Bak Resulullah ne diyorlar bakın. Yani Resulullah'ın kavmi Mekke değil mi? Mekkeliler diyor ki yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bu bir mucize talebi değil mi? Bu talebi Mekkeli müşrikler yapmıştır. Ama Allah buradaki emri müminlere veriyor. Ya eyyühellezine amenu diyerek müminlere söylüyor. Mekkeli müşriklerin bu talebini yerine getirmedi Allah. Çünkü salih kavminin talebini yerine getirdi, arkasından onlara ceza verdi. Bunların talebini yerine getirseydi de bunlar kafirlikte yani salih kavmi gibi davransaydı onları da helak ederdi. Halbuki Muhammed Aleyhisselam son nebi. Şimdi bazıları diyor ki peki İsrailoğulları niye helak olmadı? İsrailoğulları mucize istemedi. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir tane yoktur. Evet Musa Aleyhisselam mucizeyle gelmiştir. İsa Aleyhisselam mucizeyle gelmiştir ama bu onların talebi değildir. Mekkeli müşrikler talep etti. Allah vermedi. Yani bu talepleri görmedi. Bizi bu talepleri yerine getirmemizi engelleyen salih kavmi oldu diyor değil mi Allah? Evet. Şimdi tabii bu ayetler tüm sistemi çökertiyor. Geleneksel sistem. Evet şimdi yani bir anlaşıldı mı mesela? Ve diyor ki eğer Kur'an indirilirken müminler siz isterseniz gösterilir. O zaman Allah sizin için terk etmiştir dediği zaman terk ettiği ne olduğu Kur'an'da var mı? Bitti. Ayetin anlaşılmayacak tarafı kaldı mı? Hani ben size her zaman söylüyorum ayeti doğru anlamak için hoca olmaya gerek yok. Hoca ne için hoca olmaya gerek vardı? Manayı çarptırmak için iyi hoca olacaksın. Öyle bir çarptıracaksın ki millet anlayamayacak. Tamam mı? Hani hep söylerler. Bir kuyuya bir taş bir deli bir taş atar. Gerisi neydi? Kırık akıllı çıkaramaz. Ben de diyorum ki peki o taşı bir akıllı kişi kuyunun tam su gelecek noktasına yerleştirmiş olsa kim onun farkına varabilir? 40 milyon akıllı o taşı orada göremez bile. Tamam mı? Bu tür şeyleri akıllı insanlar yaptığı için birçokları göremiyor. Kötü niyetinden değil. Şimdi buradan şu ortaya çıkıyor. Bakın sonuç. Efendim Resulullah işte şeyler hep bundan dolu. Tefsir kitapları. Buradaki yazılanlarla dolu. sorsa ki ya Resulallah, her sene mi hac? Bak hele, her sene desem her sene farz olur. Ya farz kılan Resulullah, şey Muhammed Aleyhisselam mı Allah mı? Ya kim farz kılıyor? Ama bu mantıklı olduğunuz zaman, siz bu mantıkla Resulullah'ın karşısında ona herhangi bir şey sorabilir misiniz? He? Bir şey sorabilir misiniz karşısında? Eğer bu mantık doğruysa. Ne yapacaksın? İşte bu ayetlere bakın, bu kadar ayete rağmen soru soranı engellemeye ne oldu? Azarlama. Ondan sonra bu ayete verilen mana, zaten hiçbir şey anlayamazsınız. Bu gibi ayetlere verilen manalar. Ama sonuçta bizde şu ortaya çıkmıştır. Talebeler hocalarına soru soramaz. Medreselerde soru sormak yasaktır. Ben mesela işte talebeliğim de öğleden sonraları medreseye giderdim, yani şeyde İmam Hatip'ten geldiğimiz. Cumartesi, pazar günleri medreseye gider, Arapça okurdum. İmam Hatip'te talebeyken. Şimdi hocaya bir iki soru soruyorsun, hocam böyle sinirleniyor falan. Ben de bir daha soru sormamaya karar verdim. Ama İmam Hatip'te soruyorduk, yani İmam Hatip'in en iyi tarafı, hiç olmazsa bugünkü şey, okullarda sorulabiliyor. İmam Hatip okulunda da son sınıfta bitirme imtihanları vardı. Son kağıdı jüriye teslim ettim. Jüri başkanı benimle beraber dışarı çıktı. Dedi ki, Abdülaziz, şimdi dedi, kağıtlar okunmadı. İmtihan sonuçları belli değil ama sen kesin geçmişsindir dedi. O zaman üniversiteyi kazanmak İmam Hatipler için hemen hemen imkansızdı. Sen üniversiteyi de kazanırsın dedi. Ama merak ettiğim bir şey var dedi. Bundan sonra kime soru soracaksın? Kime itiraz edeceksin dedi. Hocam elbette çıkar dedim. Mesela bizim fakülteyi de ben birincilikle bitirmeme rağmen hiçbir hoca bizi yanına bile yaklaştırmadı. Soru sormayacaksın. Şimdi şeyde İstanbul Müftülüğü'nde tabii geldik. İstanbul Müftü Yardımcısı olarak tayin edildik. Daha yeni mezun olmuşuz. Hakikaten İstanbul Müftü Yardımcısı olduğuma, önce Ankara'da bir imtihan aldılar. İşte geldik İstanbul'da evimiz. Bu zarf geldi, bir baktım İstanbul Müftü Yardımcısı olmuşum. Şok oldum. İstanbul Müftülüğü, ben de müftü. Allah Allah, ne biçim bir şey. 3 ay geçti aradan. Bir gün baktım ki herkes çekildi. Ben müftü yardımcısıyım. Bana ne sandalye, ne masa, ne oda, hiçbir şey vermedi. Bir misafirim geliyor, çaycıya çay söylettiriyorum, ona çay getirmeyeceksin diye müftü tembih ediyor. Neyse, çok seviyorlardı yani. Şimdi bir gün baktım ki toplantı yapmışlar, hiç kimse yok. Ben de rahmetli Timurtaş Hoca'nın koltuğuna oturdum. Geldi Rahmet Banlıoğlu, tam aynı odadalar, karşı karşıyalar. Ben zaten nerede boş yer buluyorsam buraya oturuyorum. Ahmet Vanlıoğlu dedi ki, durum çok kötü. Hayırdır dedim. Müftü Efendi diyor ki, ya Abdülaziz ya ben. Çünkü fetvalarına müdahale etmeye başladık ya. Ya Abdülaziz gidecek ya ben. Ben de çok nazikçe kalktım ayağa, bana bak Ahmet Bey dedim. Buradan ben gidersem hepiniz gidersiniz, haberiniz olsun dedim. Bir korktular. Bana müftülüğün en lüks odasını verdi. Oraya bir keresinde birisi Müslüman oluyordu. Timurtaş Hoca anahtarı vermiş müftü. Git buna telkinde bulun diye. Timurtaş da getir bana ver dedi. Dedi ki, çok canın sıkılıyor, sen git şuna. Müftü duyup fark etmiş, geldi anahtarı çek derim. Bu odaya sen giremezsin dedi. O odayı bana verdi. Şimdi sonra hocam şey olduk. Sonra fetva işini bize bıraktılar ya, Selahattin Kaya müftü oldu. Ben de İstanbul'un önde gelen hocalarını topladım İstanbul Müftülüğü'ne. Halil Güneş dedi ki orada, Dedi şey yaparsınız, hani bir fetva şey yapalım, sorulan sorular konusunda toplantı yapalım. Dedi ki ya şey yaparsınız, öyle 100 tane 50 tane sorular toplarsınız, biz gelir cevaplarını veririz deyince şok oldum. La bu ne ya? Karşı, bizi ne zannediyor bu adam? Memur mu zannediyor? O sıra Hayrettin Karaman hemen devreye girdi. Dedi ki hoca, o soruları bunları bize sormazlar dedi. Bunların sorduğu soruların içinden de bir yıl çıkamayız dedi. Sonra 25 kişilik bir istişare heyeti oluşturdum hemen ilk şeyde. İstanbul'un en önde gelen, ki belki en az 20'sini tanırsınız hepiniz. Neyse. Ya bir konu geldi, bir yıl sürdü. Ondan sonra ayrıldılar onlar, dediler. Biz zannettik ki bize 15-20 tane soru getireceksin. Evet, hayır diyeceğiz. Şimdi çünkü soru sorma kültürü bizim medreselerde olmadığı için bunlar korunabilmiştir, bu yanlışlar. İşte bu kitaplardaki yanlışlar korunabilmiştir. Şimdi onu bir Harun Hoca'dan dinleyelim. Eski bir medreseli olarak dinleyelim. Yani yaşamış olarak. Sadece anlatmayacak, yani yaşadığını nakledecek.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah razı olsun. Hocam, gerçekten ayetler çerçevesinde olması gereken şekilde bize tüm detaylarıyla meseleyi aktardı. Fakat köyümüzde bizim ilkokul olmadığı için hıfzı bitirdim. Benim yaşıtlarım başka köylere okumaya gittiler. Ben de okuyacağım dedim. Beni de medreseye gönderdiler. Medreseyle tanışmamız bu şekilde oldu. Şimdi bu konuda kaynak olarak, destek olarak dayandıkları şey, hepinizin, birçoklarınızın bildiği bir Cibril hadisi var. Müslim'in hemen iman bölümünde belki ilk hadisidir, öyle zannediyorum. İşte Cebrail aleyhisselam bir gün bembeyaz bir elbiseyle, simsiyah saçlarıyla, ama uzak bir yoldan geldiği eseri de üzerinde yok. Etrafta tanıyan da yok. Böyle biri geliyor, doğru Resulullah'ın huzuruna gidiyor, önünde oturuyor, dizini Resulullah'ın dizine dayandırıyor. Ellerini kendi dizinin üzerine, uyluklarının üzerine veya Resulullah'ın dizinin üzerine koyuyor. Bu, hocanın talebeden alması gereken ders babında Cebrail Resulullah'a nasıl öğretmenlik yapılır öğretiyor. Yorum bu. Bu aynı şekilde ne yazık ki tarikatlerde de vardır ki inşallah Vedat kardeşim onu anlatacak. Dolayısıyla dayandıkları bu. Kaldı ki Resul ile Cenab-ı Hak arasında bir melek vardır. Ama talebe ile hoca arasında bu manada bir melek yoktur. Hani icazet müessesesi kurumu var ya, o icazet kurumu işin aslında temelinde şuna dayanır. Allah'tan, Cebrail'den, hocadan, talep onu hocasından, onu hocasından, onu hocasından ta en son şey gelir. İşte ilim alınacaksa bu şekilde olur. Onun için bir, hocaya soru sorulmaz. İki, hocaya itiraz edilmez. Üç, hoca ne derse desin doğrudur. Asla ona şu veya bu şekilde bir cevap verilemez. Dolayısıyla bir örnek olsun diye farklı medreselerde kaldım. Bir tane örnek olsun açısından söylüyorum. Süleymancılar var. Süleymancılık, Süleyman Efendi dediğimiz. Onlar bir tarikatla şey bir tarikat kurumudur. Fakat medrese kültürleri yoktur. Bir süre aralarında kaldım. Ve bütün şeylerde olduğu gibi Süleyman Efendi medrese ve sufilik, tasavvuf kurumunu birleştiren yegane kişidir. Onlara göre. Ve dolayısıyla Resulullah'tan da neredeyse üstündür. Burada bir örnek olsun diye 1985'te Müstear isimle yazdığım Birkaçtan bir iki tane örnek vermiştim. Bir sevenlerinin veya talebesinin yazmış olduğu bir şiirini size bir iki tanesine.
Kendi yazdığın şiir öyle mi?
Evet. Diyor ki burada o Said-i Nursi'ye yazılan konumuzla ilgisi olmakla beraber pek bir örnek olsun oradan da aktarmaya çalışacağım. Diyor ki gelin kardeşler biz çekelim zahmeti üstazın hazır olsun o âli himmet. Üstad değil Süleyman Efendi. Mürşit demiş ona Resul Hazreti Süleyman Hilmi gibi sultan bulunmaz. Sonra devam ediyor.
Resulullah mürşit demiş ona öyle mi?
Evet.
Vay be.
İmam Hatip dedikleri Hatap doğrusu. Orada yaşayanlar şeytan yavrusu. Bizleri sorarsan Mehdi yavrusu.
Yani Hatap odun diyor. İmam Hatipler odundur diyor.
Odundur diyor.
Şeytan yavrusudur evet.
Devam ediyor. Şimdi başka bir şiirinden örnek. Süleyman derler nerede? Bilemez Arş-ı Ala'da İstanbul'un şirin yerinde Karacaahmet mezarlığında Hakk'a gitti üstazımız. Asrımızın
peki Arş-ı Ala'daysa niye orada nöbet bekliyorlar?
Asrımızın kutbuydu. Kitapların hocasıydı. Ben bir zata aşık oldum. İsmi Süleyman Hilmi'dir. Canımı yoluna koydum. İsmi Süleyman Hilmi'dir. Semavatı yere kattı. Arşı yerinden oynattı. Füsekayı yere çarptı. İsmi Süleyman Hilmi'dir. Kalpleri nurla fethetti. Ölüleri ihya etti. İsa Aleyhisselam. Cihanı nura gark etti. İsmi Süleyman Hilmi'dir diye devam ediyor.
Zaten bu mezheplerin tarikatların tamamında kendi şeyhleri aslında şeydir. Nur-u Muhammedi'dir.
Aynen.
Yani Muhammed Aleyhisselam da odur, İsa da odur, hepsi odur. Ama en son işte kendi şeyhleri şeklinde gözükmüştür. Ve aslında Allah'la onların arasında bir paranın yazı turası gibi fark vardır. Yani bunu bugünkü İstanbul müftüsü Hasan Kamil'in kendi makalesinde vardır bu.
Ki benim sınıf
arkadaşım. İnanarak yani şey yapmıştır. Ve Diyanet'in ansiklopedisinde vardır, karşı çıkanlar ayıplanmıştır. Evet.
Şimdi sadece bir şeyini okuyacağım. Hazreti Üstad'a diye Said-i Nursi'ye şey yapıyor. Urucu sadına hayran melaiktir senin her an. Senin yere göğe çıkıp izlen melekler hayran diyor. Şaşkın mı?
Sürekli çıkıyormuş zaten öyle diyor kendisi. Ha. Resulullah miraca çıktığı zaman kapıyı açık bırakmış o da oradan gidip geliyormuş.
Bu denli ferru pervazın muhassas bir sana ey can. Bu kadar böyle gidiş gelir sadece sana özgü. Başkasına ait değil diyor. Kitab-ı Kevn senin için Mushaf-ı Kur'an'a dönmüştür. Şu kainat kitabı Kur'an'a dönmüştür senin için. Yani sen Kur'an'ı o manada şey yapamazsın. Okursun dembedem anı açarsın sırrını hayran diye devam ediyor.
Peki şimdi, bunların şeyi nasıl oluyor? Bu soru sorulmaz meselesi. Tabii bu kadar büyük kişilere soru sorulur mu?
Şimdi zaten bunların gerek medrese hocaları olsun, gerekse bu manada tarik yönüyle olmuş olsun, senin gelişinden hangi amaçla geldiğini çok iyi bilirler.
Kalbini okurlar.
Kalbini okurlar. İşin farkındadırlar bunlar. Onun için sorulmaz. Sorarsan ondan feyiz alamazsın. Ondan ders alamazsın. Ve sen mutlaka ya bir nifak eri olarak bu aramıza girmişsin. Bir amaçla birileri seni buraya soktu. Ya da sen bir bakıma şeytanın oyuncağısın.
Onun için mi beni atmak istediler şey müftülük?
Dolayısıyla şimdi bu şekilde o hadisten istifade ediyorlar. Bir diğer şey hani talebe hoca münasebetinde şey var ya Ahmed İbn Hanbel'in oğlu Abdullah erkenden yola çıkarmış her gün. Annesi bir gün tutmuş etini o yavrum bir sabahleyin kahvaltı yap öyle git falan zar zor tutuyor. Bir süre kalıyor sonra tekrar erkenden çıkıyor. Niye? Kim gidip hocasının kapısının önünde yatarsa, beklerse sabaha kadar, Kapı açıksa girer. Uyuyorsa yine giremez. Dışarıda bekleyecek. Havanın durumu ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun. İlim öğrenebilmek için bu şarttır. Bu olmadan ilim öğrenilemez. Hemen hemen eski ulemanın bütününde bu sıkıntı vardı. Bu hani mezhep imamı olarak Ahmed bin Hanbel'de de vardır. Diğerlerinde de vardır. Ve isimlerini saydığımız, yani bildiğimiz daha çok saydığımız değil mi? İbni Hacer'in de vardır, Suyuti'sin de vardır. Aklınıza gelen kim varsa. Çünkü bu tür bir durumu bizim için ortaya koyan, müesseseleştiren bu adamlar olmuştur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in az önce hocamın da ifade ettiği gibi bir defa sahabe Resulullah'a bir takım dertleri var, onu soracak. Kur'an'dan anlayamadığı bir problemi var, onu öğrenecek. Bunu sorması gerekir. Resulullah'ı aradan çıkarabilmek ve kendilerini oraya yapabilmek için dolayısıyla bu kurumu ilk kuranlar ne yazık ki Hicri 2. asırdan, 3. asırdan sonra bu insanlar şey yapıyor. Eğer hoca hafif öfkelenirse, kızarsa, bu şey yaparsa sakın ha bir şey demeyeceksin. Mesela medresede okurken biz şu kitabı okuyoruz varsayalım. Kitabın başından o mukaddime şeklinde olan yerleri hocam okutmazlardı. Çünkü bütün kitaplarda ön sözler biraz daha ağdalıdır, edebidir, biraz zor anlaşılır. Biraz kafa yormak gerekir. Kitapların bitimi de öyledir genelde. Edebi olan şeylerde durum budur. Hoca kendisi onu bilemediği için işinde çıkan burası müellife aittir diye bize ders veren hoca bırakırdı. Müellife giderdik. Kimsin? Sen nereden bunu şey yaptın? Kim sana bu yetkiyi verdi?
Sen kim bunu anlamak ki?
Çünkü kendisi onu bilmiyor. Ne yazık ki bilmediğini de bilmiyor. İşin bu kadar cahilidirler. Keza belki tekrar döneceğiz. İhya'dan da örnekler vereceğim şey olarak. Hazreti Musa aleyhisselam ile Hızır olayını. İşte ilgili Kehf suresinde ayetler. Şart koşuyor. Benimle konuşmayacaksın. Bir şey sormayacaksın. Ben ne dersem o şekilde cevap vereceksin.
Yani Musa aleyhisselam. Öyle yorumluyorlar yani. Ayetleri
yani yorum bu. Dolayısıyla Musa aleyhisselam aslında bir Resul olarak Hızır kadar bir değere sahip değildir. O bile azarlanmaya, o bile dışlanmaya aday biridir. Buradan bütün Resuller ve Nebiler aslında olan içerisine giriyor. Yani bu ne diyor? Sakın ha onları dinlemeyin. Onlara yön veren, onları yetiştiren, onlara fikir veren, onları kendi düşünceleri kapasitesi çerçevesinde veyahut da o boya ile boyayan, hani Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde diyor ya, Sıbgatallah, Allah'ın boyası. Ve men ahsenu minallahi sıbga. Allah'ın boyasından, damgasından daha güzeli var mıdır? Ama bunların için Allah'ın boyasından önce şeyhin veya medrese hocasının boyası gelir.
Hocam istersen bir hatıramı söyleyeyim bu. Mahmud Efendi ile görüştük ya, tabi Cübbeli Ahmet de oradaydı. Yani az önce söylediğim Ahmet Vanlıoğlu da oradaydı. Dedi ki meşayihin anlı mirat-ı ilahidir. Yani şeyhlerin anlı Allah'ın aynasıdır. Oraya baktığın zaman Allah gözükürmüş. Ya dedim Allah dağa gözüktü, dağ paramparça oldu. Şöyle dedim, ha dedim Musa aleyhisselam onda o şey değil. Musa aleyhisselam ya Rabbi bana gözük, sana bakayım dedi. Sen bana dayanamazsın dedi. Bak aynen bana şunu söyledi. Mürit Musa gibidir. Şeyh şey yok neydi?
Hızır gibi.
Yani Musa'yı o kadar şey basit alıyor ki kendi müridi yapıyor Musa aleyhisselam. Kendileri ne görüyorlar görüyor musunuz? Evet.
Şimdi medreselerde okutulan, bir de tabii talebe hoca münasebetinden önce o medresede çalışanlar vardır. Yemek işlerine bakan, sabah işte namaza kaldıran, gece hangi vakit uyuracak, hangi vakit, o görevlendirilen kişinin elinde bir takunya vardır. Veya bir sopa vardır. Onunla bütün öğrencileri bir defa dayaktan geçirir. Sabahın erken saatinde hasta olanı var, kalkamayanı var, bir takım problemleri olanları var. Ne olursa olsun kalkacaktır. Dayaktan geçirilir. Ve hiçbir zaman da sorgulanmaz. Ama bu arada eğer bölgenin sayılı adamları, biraz cepleri dolu olup da şey yapanların çocukları varsa, dersi bilsin veya bilmesin, icazeti alır. Yani onlara dokunma yoktur. Çünkü yemleri oradan geliyor bunlar. Oradan yemleniyorlar. Bir de işte şu fıkıh kitaplarını okutuyorlar. Şafii mezhebi, Hanefi mezhebi, kim neyi, hangi mezhebe mensup. Onu okutuyor. Bütün samimiyetimle söyleyeyim. İnanın okuttukları kitabı, işte İmam Şafii'nin Kitab-ül Ümmü'nü, Risalesini veya İmam Nevevi'nin işte Muğni'l Muhtaç Şerif'ini, bunları ele aldıkları zaman bunun Kur'an'dan üstün olduğunu zannederler. Kur'an'dan hiç haberleri yok. Buhari Müslim'in sadece adını duymuşlardır. Fakat kim olduklarını bilemezler. Bu kadar zavallar. Ve dolayısıyla Buhari kitabını okudu mu, nasıl bir kitap diye sorsan bilmezler.
O zaman soru sordurmamakta haklılar.
Şöyle bir hatıramı anlatayım. İmam Hatip, işte dışarıdan ilkokul aldık. İmam Hatip okuluna 1962 yılında girdim. Benim yaşım 72. Şunu söyleyeyim. Hocam, o zaman işte tabiat bilgisi dersleri falan vardı. Tabiat bilgisi hocamız genç, derse girdi. Bir önceki dersimiz Kur'an-ı Kerim. Sıraların üzerinde Kur'an-ı Kerim var. Tabi hoca dersine girdi. Bu arada işte sıra aralarında dolaşıyor falan. Şöyle bir sırasına geldi. Bu ne dedi? Kur'an-ı Kerim dedi. Kur'an bu mudur dedi. Adamın haberi yok. Ha, inanın medreselerin durumu belki bundan çok daha açtır. Her ikisi normal bir takım şeylerden yetişmiş. Onu ayıplamak ederim. Ama bunlar Kur'an adına ortaya çıkıyorlar. İslam adına ortaya çıkıyorlar. Ne İslam'dan haberleri var, ne imandan haberleri var. Hani kâletil arabu âmennâ kullem tümün. Yani bunları bile bilmezler. İşin farkında değiller. Bu derece adam bir şeyi tenkit ettiğiniz zaman, bir konuyu dile getirdiğiniz zaman, İmam Şafii böyle demiş, ha sen kim oluyorsun? Suyuti böyle demiş. Tefsir kitaplarını isim olarak sorun bilmezler. Tek bildikleri adına tefsir dedikleri, ki tefsir değildir. İki tane Celal tarafından yazılmış. Biri öldükten sonra. Celaleddin Suyuti, yani İmam Suyuti. İşte birisi Mahalli, birisi Suyuti diyebilir. Onun birlikte yazdıkları Celaleyi. Bu tefsir. Tefsirlerin anası ümmü. Yahu tefsir değil, değil. Hani bizim kelime şeysi değil mi? Yani bugün kelime tefsirini yazanlar, samimi olarak söylüyorum, o günkü o celalenin çok çok ilerisinde bir takım şeye sahipler. Ve bunları bize ilim olarak yapıyor. İmam-ı Suyuti.
Hocam şey olarak da şey yapın, çünkü vakit iyice daralıyor. Biraz bu...
Hemen oradan da aktarayım. Tamam, oradan, evet. Sadece bir örnek vereyim. İmam-ı Suyuti, birçok kitapları var. Ama inanın kendi kendisiyle çelişen birisidir. Cami-i Sagir'i vardır. İki cilt halinde, tek cilt olarak da çıkmıştır. Şimdi burada diyor ki hocam ön sözünde, ben bu kitabıma bir tane zayıf mevzu bir tarafa, şu veya bu mana değil, bütün sahih olanlarını aldım. Tek çürük bir rivayet almadım. Kitap üzerinde tahric yapan, araştırma yapan ilim adamları ki çağdaş, baştan sonra bu tespitleri yapıyorlar. Ama hocam malumunuz olduğu gibi onlar kim oluyor? Suyutuk adam. Yani adam kendi yanlış şeyle bu.
Yani şey, zayıf olduğunu ortaya çıkarıyorlar.
Çıkarıyorlar. Evet. Ama buna rağmen onu şey yapıyorlar. Şimdi Gazali ne demiş? Adabul mutaallim vel muallim. Yani öğrenci ve öğretmen. İlişkiler. Talebe ve hoca ilişkisi diyor. Şimdi birinci görev diyor, kısa hemen onları bir iki cümleyle geçeyim. Nasıl ki abdest alma, namaz kılmak için beden temizliği gerekli ise, öğrenim görebilmek için kişinin kalbini, ruhunu veya nefsini hocasının eliyle yıkaması gerekir. Esasen bununla ilgili farklı kitaplar var, çok daha farklı güzel şeyler de var. Gazali eserlerine mistik bir hava vermiştir. Yani daha çok tasavvufi bir zihniyetle öğrenci, zaten El-Munkızu Mine'd-Dalale de dalaletten, sapıklıktan dönme diye yazdığı adıyla yazdı bu eseriyle daha da dalalete girmiş.
Hocam zaten bu Gazali bu kitabında diyor ki şeyhlerin evliyanın kalbi diyor ayna gibidir. Levh-i Mahfuz'da olan her şeyi olduğu gibi alır.
Filmini çeker.
Ama zavallı nebiler ne yapsın? Cebrail ne getirirse onu alır. Tabi orada zavallı kelimesini ben katıyorum da. Nebiler ancak meleğin getirdiğini alır ama onlar ne varsa onu alırlarmış. Onun için onları anlatıyordur burada yani.
Yani şimdi bu kitabı birçok kişiler tercüme etmiştir. Türkçeden, Arapçadan Türkçe'ye. Bu kitabı baştan sona tercüme eden biri de benim. İhya'yı baştan sona tercüme eden bir kardeşiniz. İçinde Allah için şu doğrudur denecek bir sözü yoktur. Almanya'da Berlin'de bulunuyorum. İlk gönderdiler oraya. İşte yolda tanışıyoruz hocam. İşte şu kitapları çevirdik. Şöyle yaptık. Oo hocam övmeye başladılar. Dedim bak övmeyin. İki gün sonra söveceksiniz bana dedi. Ve nitekim öyle oldu. Yani Berlin'de o camiden o camiye sabah akşam uyutmuyorlar. Götürüyorlar. Cemaat geliyor. Harun Hoca geldi. Ya diyorum yapmayın bunu. Birkaç gün sonra tabi renkler değişti.
Çünkü yanlışları söylemeye başladı.
Şey değişti. Ramazan da girdi. Dediler ki hocam bölge emirinin nezaretinde bu akşam işte bütün din görevlileri filan yerde toplanacak. Sizi de bekliyoruz. Hay hay. Gittim. Adamların tamamı bilenmişler. Benim için bu şey olarak. Hocam konuşuyorlar. Yahu diyorum adres gösterin. Biraz sonra bir gösteremediler tabii. Şimdi şey yapıyorlar. Kısa geçeceğim. Burada Gazali'yi tenkit etmiş. Sordum. Dedim ki şu hocamın elindeki meal. Yani bu değil de işte o heyetin yazdığı, o Diyanet Vakfı'nın şu anda Diyanet'in çıkardığı. Bu Vahabilerin mealidir aman okumayın hocam. Orada dedikler kimse yanaşmıyor. Ama bu herkesin elinde. Dedim ki sordum kaç kişiniz Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra okudunuz demiyorum. Meal olarak okudunuz. Ve Türkiye'de Türkçe'ye çevirmiş kaç tane meal var? Ben şahsen bir meal çıkmışsa araştırırım, alırım, okurum mümkün olduğunca vaktimize kütüphaneme koyarım. Bir tane çıkmadı hocam. Ama buna gelince bunu da okudukları yok ama şimdi savunuyorlar. Peki dedim İhya, ben dedim İhya'yı okumadım. Ben İhya'yı okumadım. İçinizde İhya'yı okuyan var mı? Birisi el kaldırdı ben okudum. Ha. Şimdi İhya'yı tenkit noktası var ya. Ha bakınız dedim. İhya'yı tenkit edecek biri varsa o da benim. Çünkü İhya'yı baştan sona Arapçadan Türkçe'ye çeviren bir adam. Kaç paralık adam olduğunu Gazali sizden çok iyi bilir. Allah'ın kelamıyla ters düşen, şirkin içinde olan bu insana bak. Neticede teslimi olan için şey yaptılar. Dediler ki hocam sen bize haftada bir defa seminer ver. Yok dedim. Ben haftada size iki seminer vereceğim ama sizden bir seminer istiyorum. Tabi ne ona yarısı. Şimdi burada işte bu o Gazali'nin ihyası.
Hocam şimdi Vedat Asır'a gelmeyecek galiba. Buyurun. Bitiyor.
Tamam.
Evet.
Vedat devam etseniz ama.
Şey olsun sen kısa, bu hemen da kısa bir şey.
Şey yapayım. Şimdi burada üçüncü vazife olarak diyor ki İlim öğrenirken öğrenci asla hocasına karşı gurur ve kibir içinde olmamalı. O ne derse onun atının veya bindiği hayvanın ne deriz yuları mı deriz onu tutabilmeli. Şöyle yapmalı böyle yapmalı diyor ve bir gün Şabi'nin anlattığına göre Zeyd bin Sabit namaz kılıyor. bir cenazenin namazını kıldırıyor. İbn Abbas da oradadır. İş bittikten sonra affedersin katırını şey yapıyorlar, katıra binip gidecek. İbn Abbas hemen koşarak, ilim adamı ya Zeyd İbni Sabit, onun yuları, ya sen peygamberin amcasının oğlu nasıl olur falan. Yok sen ilim adamısın, Resulullah böyle dedi ki burada da zaten onların zayıf olduğunu, hadis olmadığını falan şey olarak söylüyor. Ama hadis olarak aktarılıyor bunlar ne yazık ki. Ve dolayısıyla atını bindirmesine vesile oluyor ama kendisi de diyor ki Resulullah ehli beytime elini kim öperse o da böyle olur. O da iniyor onun elini öpüyor. Şimdi talebe hoca münasebeti onlarda bu şekildedir. Yani talebe diyor ki bir insan hiçbir zaman bir kimseye bir şeyler ondan kazanmak için yaltaklanmamalı. Tabir bu, affedersiniz. Ama talebe hocasına yaltaklanmalı, bu caizdir. Her kılığa girebilmeli, onun ilmini alabilmesi için. Kapısının önünde uyumalı. Efendim, işte az önce söylediğim Kehf suresi 67-68 ve diğer ayetleri, keza Nahl suresi 43. ayette, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun, onları zikir ehli olarak kabul ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'in dediği manada
Allah
değil.
Sorun diyor, buna sormayın diyor.
Ya işte bunlar öyle yani bunu hocaya...
Peki hocam Allah razı olsun, sağ olun. Biraz evet. Da Vedat'ı dinleyelim. Evet Vedat.
Ben Harun Hoca'nın söylediklerine birkaç örnek vereceğim. Mehmet Zahit Kotku vardır. Bu Mehmet Zahit Kotku Gümüşhanevi'nin öğrencisi. Ve İskenderpaşa cemaatinin de şeyidir. Şeyhi kabul edilir. Onun kendi yazmış olduğu eserden okuyacağım. Ben bu 1981 basımı bir eser. Yani eski eserlerden. Bugün piyasada çok değerli bir eser. Seha Neşriyat'ta zaten o cemaatin kendi neşriyatı. Öyle yabancı birisinin bastığı bir kitap değil. Şimdi burada kitabın ismi de Tasavvufi Ahlak. Yani bu şey mürit ilişkisi. Yani şeyh ile mürit arasındaki ahlakı anlatıyorlar sözde. Bir kimse Allah yolunda kendisini teslim alan bir şeyhe teslim olursa, şeyhin Cenab-ı Hakk'ın kapılarından bir kapı itikat etmesi lazımdır. Şeyhi bu mertebede görmek, mertebelerin en ednasıdır. Bakın Allah'ın kapılarından bir kapı görmek en ednası.
Kapıdan girmeden Allah'a ulaşabilir misiniz? Haşa. Sanki Allah'a bir yer, Allah bir evde oturuyor, bunlar da kapı. Onların kontrolünden geçeceksiniz, evet.
Şuna da inanmalıdır ki şeyhten kendisine ne gelirse onu Cenab-ı Hak'tan bilmeli, şeyhten bilmemeli. Eğer hayır gelirse Cenab-ı Hakk'ın ona hidayetidir. Şer gelirse Cenab-ı Hakk'ın imtihanıdır. Şu halde salikin şeyhini Babullah bilmesi birinci derecedir. İkinci derece salikin şeyhini mazhar-ı esmaullah ve sıfatullah bilmelidir.
Yani işte diyor ki bak salik dediği mürit. Mazhar-ı esmaullah ve sıfatullah Allah'ın isim ve sıfatlarının ortaya çıktığı kişi. Yani Allah'ın bütün özelliklerini taşıyan bir kişi. Ne olmuş olur o? Allah olur değil mi? Evet öyle bilmelidir diyor. Evet.
Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehileriyle mükellef olan kimse nasıl teeddüp ederse o da şeyhinin yanında öyle teeddüp etmelidir ki bu orta derecedir.
Ortası bu.
Üçüncü derece, en son derece artık, salik şeyhini asla görmemeli, onun yerine Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını görmelidir.
Artık şeyh değil o, Allah. Şeyh değil o. Ondan dolayı şeyhin yüzüne bakmak da yasaktır. Bu Allah olduğu için, haşa. Evet.
Yine aynı kitapta şu ifadeler geçiyor. Mürit, şeyhinin terbiyesinde gassalın elindeki ölü gibi olmalıdır ki o şeyh müride istediği gibi hareket edebilsin.
Yani şey ölü yıkayanın önünde ölü gibi. Ölü kendini yıkayana itiraz edebilir mi? Hiç itiraz yok. Evet.
Son olarak da şunu okuyayım çünkü fazla vakit kalmadı bizde. Şimdi tarikat yapılanmalarının içine belki girmeyen vardır, giren vardır. Nasıl olup... Evet, ben de Süleymancı'dan arasında kaldım. Nasıl bir yapı olduğunu şimdi Mehmet Zahit Kotku çok güzel anlatıyor. Adab-ı sohbet şunlardır. Yani bir şeyhin dersine gidiyorsunuz. Bunun adabı nasıl olmalı? Ahlakı nasıl olmalı? Evvela mümkün ise gusül ile Olmaz ise taze bir abdest ile iki rekat namaz kılmak. Yani sadece sohbete gidiyorsunuz, dinlemeye gidiyorsunuz yani. Fukaraya sadaka vermek, günahlardan ve kötü huylardan tövbe etmek, kalbini hatıralardan pak etmek, içeri girmek için izin istemek, eğer izin olursa tazim ile huzura girmek ve edebe riayetle beraber niyeti halısa ile girmek, ellerini öpüp arka arkaya geri çekilmek, izin verilmedikçe oturmamak, izin olmadıkça konuşmamak ve şeyhin yüzüne sebepsiz bakmamak, mahvi vücut edip sükut üzere oturmak, yani iki büklüm olacaksınız olabildiği kadar. İzin verilse dahi az konuşmak, hatırını evham ve hayalattan muhafaza etmek, şeyhin sohbetine candan kulak verip...
Aklına hiçbir şey gelmeyecek.
Evet. Şeyhin sohbetine candan kulak verip dinlemek ve hüsnü kabul etmek, anlayamadığı bir şey olursa onu kendi kusuruna hamletmek, ben anlayamadım demek, hiçbir suretle şeyhin kavil, fiil ve ahvaline katiyen itiraz etmemek.
İtiraz yasak.
Şeyhin evet. Kelamını haktır diye itikad etmek ve sözlerini zapt edip muhafaza etmek. Sonra yalnız kalınca mülahaza edip muktazasıyla amel etmek. Sohbet bitince oturmayıp hemen kalkıp izin istemek ve ellerini dizlerini öpüp geri gitmek. Evine varınca iki rekat şükür namazı kılmak.
Şeyhin dizlerini öpüyor. İki rekat şükür namazı. Evet.
Yani... bu böyle bir ortam
yani. Evet yani bu kişilik ne medresede kişilik var ne tarikatlarda kişilik var. Tabii bu hale getirilmiş olan bir İslam aleminin karşısında Avrupalılar ne zaman ki kilisenin baskısından kurtuldu, bu Fransız ihtilalini yaptılar, birazcık kendi fıtratlarına geldiler. Yani kendilerini, insanlıklarını keşfettiler. O zaman baktılar ki Müslümanlarda hiçbir şey yokmuş. O zamana kadar korkuyorlardı. Çünkü Müslümanlar Allah'ın dininden uzaklaşalı asırlar olmuş da bunlar farkında değillerdi. Bugün de Müslümanlar birazcık akıllansalar, azıcık böyle az böyle bir milim akıllansalar ya, Batılıların ekonomi diye milleti nasıl saçma sapan sömürdüğünü anlar, anında onlara karşı zaferlerini elde ederler. Ya ben gerçekten bu haberleri artık kapatıyorum, dinleyemiyorum. İlgililer, şu sözlerime çok dikkat edin. Adam ekranda iki tane yazı yazacak. Onu sana para diye gönderecek. Sen de memlekete şey geldi diye sevineceksin. Efendim yabancı para. Ya adam ekrana yazdığı rakamlarla senin bütün malını boşaltıyor. Bu kadar yani şimdi şey yapmayayım, biraz zor kelimeler kullanmayayım da ekonomiyi bu kadar bilemeyecek insanlar nasıl olabiliyorlar gerçekten benim aklım almıyor. Ya o rakamlara memleketi boşalttırıyorsunuz, bir de çıkıp diyorsunuz ki ülkemize para geldi. Ne parası ya? Para diye bir şey mi var bugün? Birazcık akıllı. Batı birazcık kendine geldi. İslam aleminin beş para etmediğini gördü. Müslümanlar azıcık kendilerine gelseler bugün dünyaya hakim olmak kadar kolay bir şey yoktur. En kolay şey odur. Ama Müslümanların akıllarını baştan almaları lazım. İşte o yapıdan şimdi inşallah, ama biz kendi vazifemizi yapacağız. Kim ne yaparsa yapsın. Allah yardımcımız olsun. Peki şimdi biraz ara veriyoruz. Soru cevap faslına başlayalım.